Mutlu günler, iyi haftalar. 2024 yılının ilk tenis raporu programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Onur, hoş geldin.
Hoş bulduk. 8 sezon olduk Oray.
Evet, devam ediyor.
8 sezondayız tenis raporunda. Biz de bir yıl daha yaşlıyız.
Bir klasik diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. 8 yıl olduğuna göre uzun bir herhalde süre. Tabii bu ekranlardaki ilk programlardan biridir tenisle ilgili. Şu anda birçok aynı tenisle ilgilenen program da var ki bu çok güzel bir şey.
Doğru. Artarak devam ediyor. Gerek ana akım medyada gerek sosyal medyada. Son yıllarda zaten artan bir kitle de oluştu.
Özellikle sosyal medya. Yani gerçekten ben de sosyal medyada başladım. Blogla başladım. Doğru. 2007-2008 gibi. Sonrasında işte önce gazete, sonra dergi, sonra ekran önü derken. O zamanlarda hani çok bloglara ilgi vardı ve hani futbol blogları tabii ki daha en üst seviyedeydi ama tenise de özellikle Grand Slam zamanında çok ziyaretçi geliyordu ve çok yorum bırakılıyordu postların altına. Şimdi de herkes artık kendi mikro bloğunu, işte X, Twitter, eski Twitter, doğru, şimdiki X, yorumluyor, yapıyor ve bu mecra bayağı büyüdü.
Değerlendiriyor. Bir de şu benim ilgimi çekiyor. Şimdi futbol çok fazla konuşulan bir branş. Basketbol da keza öyle ama tenis daha niş kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda biraz daha öyleydi ama sanki o dönemlerde devam eden insanlar hala yazıyor, yorumluyor. Evet. Yani bırakmıyorlar. Hani futbolda zaman zaman kopmalar yaşanabiliyor veya küsmeler yaşanabiliyor ama teniste benim gördüğüm kadarıyla dediğin gibi 10 yıl önce yazanlar, çizenler, ekranda olanlar hala bir şekilde devam ediyorlar. Çok bırakılacak bir alanda değil tenis. Hakikaten öyle. Çok daha hani niş bir alandan biraz daha ana akıma kaydığını söyleyebilirim. Tabii ki biz Avustralya açık diyeceğiz ama öncesinde de bazı turnuvalar oynandı. Tabii ki öne çıkan maçlar var, devam edenler var, elenenler var ki az önce Caroline Garcia Osaka maçının son bölümünü takip ettik. Yeni anne Osaka ki o da 15 ay sonra tekrar kortlara dönüş yaptı ama veda etti Garcia mücadelesini ama dilersen Novak Djokovic diyelim. Geçen yılı çok iyi bir noktada bırakmıştı. Dünya bir numarası. 2023 yılında geçen yıl 7 kez el değiştiren bir birincilik yarışı. Alcaraz, Novak Djokovic genelde zirvedeydi. Ve Novak Djokovic aslında bir önceki turnuvada United Cup'ta bir ufak problem yaşadı. Sağ bileğinde bir problem. Alex de Minaur karşısında çok ciddi olmadığını düşünüyorduk ki devamında Avustralya açıkta Prismic karşısında 4 saat 1 dakika süren maçta hakikaten güzel bir performans. Tabii öne çıkan isim Dino Prismic oldu. Evet. Genç isim, 18 yaşında. Biraz baktım, geçen yıl da İstanbul'a gelmişti Challenger'da. Biraz toprağı seven bir oyuncu.
Zaten Fransa açık Junior.
Doğru, geçen yıl da Junior'larda kazanmıştı ama idolü de Novak Djokovic'ti. Karşılaştı, onun adına farklı bir heyecan ama sahadan galibiyetle ayrılan tabii ki de Novak Djokovic oldu.
Öyle, şimdi Djokovic dediğin gibi geçen sene çok üst seviyede bıraktı. Rekorları kırarak bıraktı ve bu sene ne yapacak?
Toplam 7 şampiyonluk.
7 şampiyonluk, işte sezon sonu turnuvasında en çok kazanan tenisçi olduğu yıl en çok bir numarada bitiren tenisçi. Grand Slam rekorunu eline geçirdi. Bu sene de ondan bu Grand Slam rekorunu geliştirmesi bekleniyor. Nadal'ın da nasıl döneceği belli olmadığı bir düzlemde. Alcaraz, Sinner'in formu yükselttiği bir çerçevede. Djokovic'in ne yapacağını merak ediyorduk. Burada işte bu sene 4 şampiyonu da kazanır. Belki Golden Slam yapar mı?
Ki hayali o zaten. Açıklaması bu yöndeydi.
Yani o ama
bir
daha
olimpiyatlar
çok
var.
Golden Slam olmasa bile olimpiyat altınını belki bu sene özelinde Grand Slam'lerden daha fazla istiyor olabilir Novak Djokovic. Ama tabii her şey adım adım, basamak basamak. Önce sezonun başlangıcı nasıl yapacağını merakla bekliyorduk. Ki iyi bitirmişti. Ama dediğin gibi United Cup sırasında sağ ön kolunda bir sakatlık, bir sıkıntı.
5 yıl sonra ilk kez Avustralya topraklarında maç kaybetti.
Evet. 42 maç mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam 42 maçlık ya da 43 maçlık serisi sona erdi.
Hatta Avustralya açık maçında bir bilgi notu paylaşıldı. 2183 gündür kaybetmiyor Avustralya açıkta Novak Djokovic.
4 oldu. Saniye tabii, saniye.
Devam
saniye
ediyor şu anda. Orada. Devam ediyor.
Yani burada zaten buranın... Burası onun arka bahçesi. Artık bu kabul edildi. Nasıl Nadal Roland Garros'ta...
Direkt evi diyebiliriz.
Öyle,
yani
öyle.
Novak Djokovic için.
Ama pek... geçen 2 sene öncesine baktığımızda pek öyle davranılmadığını da gördük. Yani
evet, doğru söylüyorsun.
Kendi hatası da var. O diğer tarafın hatası da var. Ama baktığımızda burada genelde diğer dünyanın diğer kesimine göre daha sevilen bir isim ki ilk tur maçında yine tabii ki 18 yaşındaki 2005 doğumlu bir tenisçiyi destekleyecek tenis severler, tribündekiler. Yine de onun karşısında birazcık destek görünce rakibi Djokovic biraz yine sinirleri bozuldu. Yine elini kulağına götürdü. Ben puan aldığı zaman duyamıyorum sizi tarzı hareketler yaptı. Ama şimdi %100'üyle değil Djokovic. Burası kesin. Dün doğru. de iyi servis atamadı. Forehand kanadına çok hata yaptı. Ama tabii burada Prizmiş'ten hiçbir şey almıyoruz. Çünkü bu tarz durumlarda çok tenisçi gördük. Yani Fritz 3 sene önce Djokovic kasında yırtıkla şampiyon olurken, karın kaslarında yırtıkla şampiyon olurken 2-0 öndeydi setlerde ve maçı kaybetti. Fritz ki Prizmiş'ten daha deneyimli bir doğru. isim. Burada çok sağlam durdu Prizmiş gerçekten. Şansları buldu. Bir set aldı. 3. sette break'le öne geçti. Ama sonrasında bir şekilde 8 oyun üst üste kaybetti. Burada tabii Djokovic'in seviyesini yükseltmesi önemli. Prizmiş'in de biraz odağını kaybettiğini düşünüyorum. Yoksa çok sağlamdı. Özellikle backhand kanadındaki savunması. Djokovic de söyledi bunu. Adeta kendime bakıyorum dedi.
Ya bir de slamlerde kazanmak Djokovic gibi bir isme karşı gerçekten kolay değil. Yani bir set alıyorsunuz, ikinci seti alıyorsunuz diyelim. Yetmiyor. Yani orada uzun bir periyot var ve bunu taşıyabilmek gerçekten kolay değil ki. Hı-hı. Novak Djokovic gibi bir artık hani
usta.
Sözün bittiği yer. Usta demek bile bilmiyorum belki yeterli olmaz. Çünkü Novak Djokovic gerçekten Avustralya Açık'ta bambaşka. Zaten kariyeri çok Hı-hı. özel bir noktada artık. Hedefi, hayali zaten maç sonrasında ifade etti. Bir taraftan Prizmic'e övgüler Hı-hı. getirdi ki maç bittikten evet. sonra bir görüntü vardı orada. Kameraman Novak Djokovic'e odaklanırken hayır beni çekme, Prizmic'i çek diye orada bir onore de etti. Evet. Ama Novak Djokovic tabii ki Golden Slam'i hayal ediyor. Orada bir koleksiyonda bir boşluk var. Hı-hı. Yani orada bir olimpiyat şampiyonluğu hala onu bekliyor. Hı-hı. Bu yıl Paris'te olacak olimpiyatlar. Zaten geçtiğimiz dönemde de Ballon d'Or ödülü düzenlenmişti Paris'te. Hı-hı. Orada da
Milan'ın yeni transferi
doğru
olarak.
Yani şu ifadeyi kullandı. Benim hayalim zaten burada olmak ve Hı-hı. olimpiyatı kazanmak demişti. Ama tabii Golden Slam'de şu anda önünde. Bence çok da güçlü zor. Duruyor ama bilmiyorum devamı nasıl olur.
Yani bununla kariyerinde 4 kere yaklaştı. 2011, 2015, 2020
Medvedev
geçen sene.
Bir defa engel olmuştu.
Son maçında Medvedev Grand Slam'e engel
Amerika
oldu.
Amerika Açık'ta.
Ki o sene zaten yarı finalde Zverev'e elenmişti olimpiyatlarda. Oradaki Golden Slam şansı bitmişti. Yine 2016'da keza giderken de olduğu gibi sakatlanmıştı. Yani yapabilir mi? Hayır diyemez kimse. Yani şu an Djokovic hayır bunu yapamaz diye tabii. kesin konuşan bir insan. Yani o da kendinden emin değildir, eminim bundan. Ama yani kesin yapar da diyemiyoruz tabii ki normal doğa şartlar altında. Çünkü hani Fransa Açık gelecek, Alcaraz kazanmak isteyecek. Henüz kazanamadı Fransa Açık ve en iyi zemini toprak, zemin diyoruz Alcaraz için. Orada bir güç olacak. Belki Nadal dönecek oraya.
Şu anda biraz sonra geçeceğiz ama Nadal da kendisini biraz Fransa Açık'a hazırlayacak.
Sert zeminde birçok rakibi var. Yani Zverev iyi geliyor. Sinner geçen sene çok iyi bitirdi. Tsitsipas burada final oynadı. Medvedev geçen sene zaten iyi bir performans gösterdi. Alcaraz da keza ilk Grand Slam'ini sert zeminde kazandığı için Amerika Açık'ta. Yine burada da bir tehdit ama ben tabii ki Alcaraz'ı o kadar yüksekte bir tehdit görmüyorum bu turnuva özelinde. Ama bakacağız çünkü biraz kapalı kutu Alcaraz'da. Onu Alcaraz'a geldiğimizde daha detaylı konuşalım.
Novak Djokovic'in yürüyüşü devam ediyor. Hakikaten maç sonu görüntüler de vardı. Belki onlar ekrana geldi, belki gelecek ama.
Evet, o prizm için işte doğru. Onurlandırdığı görüntüler.
Onurlandırdığı görüntüler Novak Djokovic'in hakikaten yürüyüşü tabii kendi evinde bir anlamda. İşte maç sonu görüntüler bir kez daha. Ekranlara taşıyoruz. Hı hı. Çok farklı bir heyecandı Prizmic adına.
Prizmic için de çok önemli bir deneyim ve ders ayrıca. Evet. Yani öne geçti,
ve idolüyle
kaybetti.
Oynadı. Bu arada şunu söyleyeceğim. Novak Djokovic şimdi rakiplerini geride bıraktı. İşte zaten Roger Federer biliyorsun bıraktı. Nadal'ın yaşamış olduğu sakatlık. Andy Murray veda etti. Bu Echeverry'e kaybetti. Hı hı. Daha sonrasında gençlere karşı işte Rune'ye, Ruud'a karşı Alcaraz'la bir mücadelesi yine önde olan bir Novak Djokovic. Hı-hı. Artık jenerasyonlar değişiyor. Prizmic geldi 18 yaşında. Ona karşı da Kort'a yine üstünlük kuruyor. Acaba hani jenerasyonlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Novak Djokovic'in.
Djokovic ilk Avustralya Açık maçına çıktığında Prizmic o sene doğdu. Yani daha doğmamıştı belki.
2005.
2005. Ya ben normal olarak bakıyorum. Çünkü tenis daha farklı bir spor. Tenis artık hani hem gelişen sağlık sektörü hem gelişen teknolojiyle beraber artık yaşında ilerlediği bir spor dalı. Aynı zamanda deneyimin de çünkü bireyselsiniz orada. Hani takım oyununda belki biraz daha zorlanabilir gençlerle beraber koşmakta yaşlı sporcular ama ya da ona uyum sağlamakta, o hıza uyum sağlamakta ama bireysel sporda kendinize iyi baktığınız sürece, Federer'de de gördük bunu yani. Çift sakatlanan bir tenisçi değil Federer. Ve 40 yaşına kadar gayet oynadı.
Nadal bile bir şekilde dönmeye çalışıyor.
Evet, Nadal da dönmeye çalışıyor ki onunki biraz daha farklı. Tabii ki onun kas yapısı, onun oyun tarzı.
Daha agresif.
En başındaki kronik ayak sakatlığı belki de bu kadar fazla yerinden sakatlanmasına sebep oldu. Çünkü ayaktan başlıyor. Ayağınızı farklı bastığınız için, korumak için farklı basıyorsunuz. Bu sefer dize yük bindiriyorsunuz, sonra kalçaya yük bindiriyorsunuz derken hani bütün vücudunda sakatlanmayan yer yok. Hatta yine sakatlandığında bir yabancı basın, hem İtalya basınında hem İspanya basınında Nadal'ın bütün sakatlıkları ile ilgili bir grafik paylaşılmıştı. Yani toplamda 5 yıl, 2 ay, 2 hafta kaçırmış Nadal. Bu İtalya basınına göre 5 yıl demek çok büyük bir süre. Ama tabii bu şöyle bakıyorum ona, Nadal sınırlarını zorluyor. Nadal sınırlarını zorladığı için sakatlanıyor. Ama Nadal sınırlarını zorladığı için de ayrıca bu kadar başarılı. Yani sınırını zorlamasa belki daha uzun süre oynayacak ama bu kadar başarılı olmayacak.
Evet, yani orada işte yumurta getirilerle götürürler. Tavuk yumurtadan durumu. Yavaş yavaş geçelim istersen Nadal'ı. Novak Djokovic devam ediyor Avustralya'ya çıktı.
Bu arada Djokovic'in kurasından biraz bahsedeyim. Şimdi Popirin de oynayacak. Doğru. Tabii ki Prizmiç karşısında sahibi avantajı gibi vardı biraz ama Prizmiç'le karşı da destek vardı. Şimdi Popirin Avustralya'da olduğu için biraz daha seyirci onun karşısında olacaktır. Yine sinirleri yıpranacak gibi gözüküyor yani Djokovic'in. Sonrasında Monfils Echeverri maçının galibiyle oynayacak 3. turda. Onu da geçerse Shelton veya Mannarino gibi bir tenisçinin gelme ihtimali var ki Shelton'la arasındaki Amerika çiftteki diyaloğu da biliyorsun. Telefon kapatma olayı. Onunla ilgili Fransa basını L'Equipe konuştu.
Shelton'da
saygısızlık yaptı dedi bana.
Amerika'nın son dönemlerde öne çıkan isimlerinden biri. Biraz daha sanki Shelton, geçen dönemlerde konuşmuştuk. Yani biraz daha markalaşma sürecini de götürmeye çalışan bir raket. Ama bakalım oradaki ikili diyalogların yansıması nasıl olur ki devam ederlerse. Yani
o diyalogla ilgili de bana saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Korttaki hareketleri bunu gösteriyordu tarzı bir açıklaması var L'Equipe. Eğer eşleşirlerse 4. turda beraber maç yaparlarsa ilginç bir eşleşme olacak. Ona da dikkat edelim. Tabii sakatlık durumu da merak konusu.
Evet, devam ediyor Novak Djokovic. Nadal dedik tabii ki uzun bir süre kortlardan uzak kalmıştı kendisi. Biraz hazırlık süreci de geçirdi. Brisbane'daydı. Tabii büyük bir heyecan yarattı onun kortlara dönüş hikayesi. Dominic Thiem karşısında belki ilk sette bir parça zorlansa da devamını getirmeyi başardı. Küpleri geçti. Thompson maçında da aslında maç puanını yakalamıştı ama değerlendiremedi. Sonrasında kaybetti Thompson'a ve bir sakatlık süreci. Tabii ki Nadal'ın yaşamış olduğu sakatlık önceki sakatlıklarından biraz daha farklı. Bir kas yırtığı. Çok ciddi mi bilemiyoruz ama bir süre olmayacak yine. Sanırım kendisini Fransa açığa hazırlayacak. Orası onun evi zaten. Müthiş bir başarı grafiği var Rafael Nadal özelinde ama biraz okuduğum, araştırdığım kadarıyla da zaman zaman bir eleştiri almış. Acaba kendisini Fransa açığa saklasa daha mı iyi olurdu diye. Gerçi uzun bir süre kortlardan uzak kaldı ama sen nasıl değerlendiriyorsun Nadal'ın hem performansı, uzun zaman sonra geri dönüşü ve yaşamış olduğu sakatlık süreci?
Bence denemeliydi Avustralya açığa hazır olmayı ve iyi yaptığını düşünüyorum. Yani çünkü diğer türlü çok vakit geçiyor aradan. Yani iyice artık tenisten uzaklaşıyorsunuz. Rakip mücadeleci tenisten uzaklaşıyorsunuz. Yani burada mücadele etmesiyle ekstra bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü zaten sakatlık farklı bir tarafında oldu. Ama Fransa açığa da saklandığını düşünmüyorum. Şimdi Laura Raps'ın yayıncı kuruluşu Eurosport'un muhabirlerinden biri, eski tenisçi, Britanyalı. İspanyol koçlarla konuşuyorum dedi. Ve Nadal'ın sakatlığının o kadar ciddi olmadığını ve Doha'da yani Şubat ayında kortlara dönebileceğini konuşuluyormuş Nadal'ın. İyi bir haber bu. Yani dönsün, oynasın. Nadal oynayabildiği
bu
kadarıyla.
Bu arada beklenti şuydu. Avustralya açığı oynamış olsa bile yine bir sürü ara vereceğiydi. Kendisini yine Fransa açığı hazırlayacak.
Hem yaşından dolayı hem de sakatlıkların artmasından dolayı böyle bir fikstür ayarlamaya, takvim ayarlamaya gitmesi gerekiyor Nadal'ın. Her turnuvaya katılması yani işte eskiden ne yapardı? Güney Amerika'ya giderdi, Rio'da oynardı, Acapulco'da oynardı, dönerdi indi West Miami. Yani bence artık
daha mobildi.
Daha mobildi. Bence artık hem Grand Slam'ler hem de Masters seviyesi Nadal için yeterli. Tabii her Masters'ta oynamayabilir. Monte Carlo, Madrid, Roma üçgeninde belki Madrid'de pas geçebilir.
Evet. Bir fotoğrafı vardı Nadal'ın Avustralya açık. Tabii oradaki seyircileri, Avustralya halkına bir vedası gibi de algılanmış olabilir mi? Yani bir el sallama hareketi var Nadal'ın. Acaba o da yavaş yavaş kariyerinin sonuna, en azından son Avustralya açık
Ya bunların hepsine,
veya son Avustralya ziyareti olabilir.
Bunların hepsine performansı ve vücudu karar verecek. Yani daha önümüzde bir sene var diğer Avustralya açık için. Nadal atıyorum Fransa açıkta döndü, final oynadı. Kazanamasa bile diyorum yani. Atıyorum final, yarı final oynadı. Gitti Wimbledon'da çeyrek final oynadı. Gitti Amerika açıkta final oynadı. Kazandı veya. Yani bu kadar iyi kazanırken işte arada iki tane Masters kazandı. Niye bıraksın ki Avustralya açıkta? Ama kendisi biliyor bunu yani. Vücudunu kendisi tanıyor. Baktı, denedi, bir turnuva kazandı. 3 ay oynayamadı. Bir turnuva kazandı, 5 ay oynayamadı. O zaman der ki artık tamam, artık Avustralya açığa veda edelim. Tura da veda edelim. Ama hani bizim tenis camiası, tenis medyası 2008'den beri birilerini emekli etmeye çalışıyor. Yani Federer, Djokovic Avustralya açığı kaybettiğinde, Djokovic kazandığında. Kral ölmüştü. 2012'de Federer Grand Slam kazanma sürecinde Federer bıraksındı.
Hatta bu arada sadece medya değil, raketler de benzer durumdaydı. Murray veda etti, tekrar döndü. O
kendisi veda etti.
Veda etti, tekrar döndü. Bugün elendi daha doğrusu Avustralya açıkta. Yani böyle raketlerin de zaman zaman...
Duygusal tabii.
Duygusal anlar yaşadığı dönemler olabiliyor ama tabii hiçbir raket, özellikle Nadal gibi raketler kaybetmek için pek gelmezler. Yani hayalleri, hedefi hala var diye okuyoruz Rafael Nadal özelinde ama tabii bıraktığı boşlukta bir hayli fazla oldu.
Bir de çok iyi başlamadı mı? İki maç çok iyi başladı. Yani team karşısında, sonraki maçında yine çok iyi başladı.
Filler karşısında.
Thompson'da iyi oynadı o maçta. O maçta da iyiydi. Maç puanları buldu. 3 saatlik
acaba
maç.
Biraz fazla mı zorladı?
Muhtemelen. Yani muhtemelen bir yerde fazla esnedi, topa yetişmek için bir fazla esneme
yaptı. Bu da gerçi Nadal'ın biraz karakterinden dolayı.
Hiç bırakmıyor. Yani o tarz tenisler zaten bırakmaz topları.
Yani bir de Nadal çok daha agresif
sakınmaz
olduğu
yani.
İçin evet, hani biraz daha sakınayım demeyen bir profil Rafael Nadal. O da kendisini biraz daha zorlamasına belki sevk etmiş olabilir. Rafael Nadal'ın Avustralya açıktan çekildiğini zaten söylemiştik daha önce. Bakalım kendisini Roland Garros'a, yani Fransa açığı hazırlayacak gibi duruyor.
Ondan önce tabii ki Masters turnuvaları var toprak zeminde. Evet. Barcelona var 500 puanlık. Orayı da çok sever. Ondan fazla kez kazandı. Yine Doha bir olasılık. Indian Wells, Miami belki oraya seyahat etmek istemeyebilir sakatlı olursa, ama sakatlı olmazsa oraya da gidecektir.
Bakalım.
Fransa açıktan önce göreceğimizi inanıyorum ben Nadal'a.
Ve Alcaraz diyoruz. Bir başka İspanyol raket Carlos Alcaraz. Geçen yıl katılamamıştı sakatlığı sebebiyle. Biraz kendisini sakınmıştı. 2022'nin vedası 2023'ü böyle açmıştı Alcaraz. Ve bu kez yine öncesinde bir hazırlık turnuvası oynamadı. Kendisini göreceğiz. İspanyol raket. Tabii aslında hikayesi çok farklı. Genç bir raket. Bir anda öne çıkan bir isim oldu. Kazandığı slamler var. Novak Djokovic'e karşı Wimbledon'da ortaya koyduğu performans vardı ama sonrasında bir belki düşüş mü demek daha doğru olur. Performansında biraz kırılmalar mı yaşanıyor, yoksa mental anlamda mı tam olarak zaman zaman inişler çıkışlar yaşanabiliyor? Çünkü genç raketlerin benzer problemlerini gördük. Kadınları biraz sonra konuşuruz ama Osaka bunun en net örneğiydi son dönemde. Şimdi Alcaraz'ın performansı belki zihinsel anlamda, belki performans anlamında, fiziksel anlamda prime dönemini bir parça sanki aratıyor gibi Alcaraz'a, ama onu da göreceğiz Avustralya'da.
Normal tabii, şimdi 2003 doğumlu bir çocuk, 20 yaşında henüz ve hani sürekli kazanmasını bekleyemezsiniz. Yani fiziksel olarak da çok iyi olsa dahi sürekli kazanmasını bekleyemezsiniz çünkü çok zordur. Yani sürekli mental olarak da kortun içinde olmak zorundasın. Her maç, her maç dışında, o maça hazırlanırken, turnuva arasında sürekli tenis düşünmek zorundasın.
Doğru. Yani hatta bir sosyal için, yaşamın bile böyle olacak. Yani zaten öyle bir beklenti var.
Pek olduğunu düşünmüyorum tenisçilerin sosyal yaşamının. Yani sporcuların genelde sosyal yaşamının pek olduğunu düşünmüyorum.
Yok yani, ben dediğine katılıyorum. Tenis ve voleybolun fikstürü gerçekten çok ama çok ağır.
Evet evet. Yani o nedenle bir de kapalı kutu dedim yayının başında Alcaraz için. Çünkü iki tane hazırlık maçı oynadı veya üç tane. Bir Djokovic'le oynadı, kazandı. Rude'le oynadı, kazandı. Demirör'e de kaybetti. Ama bunlar tabii gösteri maçı. Bize form durumu hakkında hiçbir şey göstermeyen şeyler. Yani en azından sakatlığı yok, onu biliyoruz. Sezon sonu turnuvasından sonra da hani ilk defa göreceğiz. Bakalım, ben yarını merakla bekliyorum. O yüzden diyorum ki hani Alcaraz'ı şu an favorilere koyamıyorum. Çünkü nasıl oynayacağını bilmiyorum.
Bir de yolu da biraz karmaşık. Yani geçerse Evans ve Sonego'nun galibi olacak. Yine sanırım önünde bir Tommy Paul yolu da onu bekliyor. Eğer kazanmaya devam ederlerse, ki Paul de biraz ters gelebilen bir isim Alcaraz'a karşı.
Öyle, ama sanki geçen seneki Avustralya açık yarı finalinden sonra da pek bir varlık gösteremedi.
Doğru. Tabii devam ederlerse. Şu an biz biraz ağaçtan da bahsediyoruz ama.
Farazi konuşuyoruz. Yani yine orada Bublik var. Gelecek ilk seri başı isim. Sonrasında Struff ve Tommy Paul ikisinden biri gelecek gibi gözüküyor ki Struff maçını henüz kazanamadı Hijikata karşısında. 5. set oynuyorlar şu anda. Yani bayağı da 5 set oldu bu arada. Ana tablonun özellikle üst tarafında. 11-12 maç 5 sete gitti. Daha alt tarafın tüm maçları tamamlanmadı.
Rublev'in maçı da devam etti 5 sete.
Evet.
O 2-0'dı, 2-2 oldu. Devamında güzel
maçtı,
kazandı.
Güzel maçtı. Şimdi işte Struff de 5 sete gidiyor. Yani Alcaraz'ın bir çıksın maça, bir izleyelim. Ondan sonra yorumumuzu yaparız.
Evet. Ve Yannick Sinner, İtalyan raket aslında geçen senenin en öne çıkan isimlerinden biriydi. Belki tabii Novak Djokovic'in ağırlığından dolayı kazandığı slamler, elde ettiği başarılar, şampiyonluklar çok özeldi ama şöyle ilk dörde baktığımız zaman da Novak Djokovic'in sanırım 7 şampiyonluk da bitirdi. Hemen Alcaraz bir sayı farkla 6. Devamında yine Sinner'ın performansı öne çıktı. Yine o da ilk 4'te kendisine yer buldu. Hı-hı. Önemli performanslar gösterdi ama bu dönemde de merak ediyoruz. Geçti ilk turda. Van de Zaltschup, Hollandalı raketi geçmeyi başardı ama nasıl bir Sinner gördün 2023 yılında? Beklentin 2024 yılında nasıl olur?
Yani biz Sinner'den beklentimiz 2021-2020 sonu gibi başladı. Çünkü 2020 sonunda pandemi zamanında Fransa Açık Eylül'de oynandığı sırada Roma'da çok güzel bir performans göstermişti Sinner. Sonrasında işte biz tabii toprak kortta onu daha iyi olacağını düşünürken o bir anda hem sertte hem toprakta yine bir teamvari, Nadalvari bir yöne doğru gitti ki zaten günümüz tenisinde olması gereken bu. Hem toprakta hem sertte iki zeminde de çok iyi oynamak zorundasınız üst düzeye kalabilmek için. Geçen sene özelinde de ilk Masters turnuvasını kazandı Kanada'da. Sonrasında sezon sonunda 11 gün içinde Djokovic'te 3 kez oynayıp 2 kez kazanmak.
Doğru.
Yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil.
Değil tabii.
O nedenle onun da hakkını verelim. Potansiyeli çok yüksek bir tenisçi. Özellikle iki kanattan çok iyi vuruyor. Servisleri yeri geliyor. Karşılanamaz oluyor. Bu sene işte koçları zaten uzun süredir onunla beraber. Üstüne yavaş yavaş koyup oyunun o mental tarafını da hallederlerse bence Alcaraz kadar en az tehlikeli olacaktır Djokovic ve diğer tenisçiler için ki Sinner'i son 1,5 sene 2 senelik performansına baktığımızda son 3-4 ayı bir kenara bırakırsak sürekli bir hastalık ve sakatlık silsilesi ile beraber olduğunu görüyoruz. Yani bir turnuvaya katılıyor, kazanıyor. Bir sonraki turnuvanın ilk turunda sakatlanıyor, hastalanıyor,
İstikrar eriniyor. Problemi vardı.
Vardı. Bunu son 3-4 ayda çözmüş evet. Gibi. Bu sene o istikrarı devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? O sakatlıklar ve hastalıklar ne durumda olacak? Ona bağlı biraz. Oyundaki birkaç küçük eksikliğini de koçları çalışıyor tabii ki üstünde. Onları da giderli takdir. Dediğim gibi Alcaraz kadar tehlikeli bir isim olacak.
Ama 2023 yılını çok iyi bitirmişti.
Evet.
İtalyan raket. Bakalım 2024 yılında da benzer bir başarı. En azından istikrar yakalama konusunda o performansını gösterebilecek mi ki? İtalyanların aslında aradığı, sevdiği bir isim oldu son dönemde. Biraz sonra Berrettini'yi konuşacağız. Bir sakatlık yaşadı ama öncesinde Medvedev diyelim istersen. Medvedev'in de son dönem performansı, elde ettiği başarılar ki hatırlarsın Novak Djokovic karşısında o Golden Slam'i engellemesi öne çıkmıştı. Zaman zaman dünya bir numarasına gördük Medvedev'i ama şu anda devam ediyor performansına.
Medvedev geçen sene burada yanılmıyorsam 3. turda elendi. Sonrasında ama 19 maçlık bir galibiyet serisi elde etmişti sert zeminde. Şimdi önümde tabii ki bir numara ihtimali de var Medvedev'in. Bunu güçlendirmek adına burada 3. tur kesinlikle geçmesi gerekiyor zaten. Ama yani burada bir yarı final ya da eskisi gibi final görürse bir numara için avantajını daha da yükseltecek. Önündeki o koruyacağı puanları düşünürsek onları kaybetmesi durumunda en azından bir kompanse etmiş olacak orayı da. O nedenle önemli bu turnuva onun için. İlk seti kaybetti Medvedev ilk turda. Ama sonrasında rakibi karşısında performansını yükseltince 4. turda da rakibi sakatlanarak çekilmek zorunda kaldı Atman. 2002 doğumlu o da.
Evet, Tyrese Atman.
Pokemon kartı koleksiyon yapıyormuş. 2002 doğumlu. Yani o doğduğum...
Seviyor muydun sen de?
Pokemon'u mu?
Evet.
Ben Pokemon için biraz büyüktüm ya. Yani, bizim Türkiye'de 98-99 gibi geldi değil mi Pokemon?
Sanırım 2000'lerin başında.
Yani 2000'lerin başı veya. Ben 15-16 yaşındaydım. Yani pek beni sarmadı Pokemon.
Senin için tabii biraz daha.
Ama hani bir alt kuşak için tabii ki Pokemon izlenirdi. Pokemon kartları çılgınlığı vardı. Hatta yuvarlak taso gibi şeyler de vardı.
Öyle. Ben kart biriktirmezdim ama dediğin gibi o yuvarlak aparatlar daha eğlenceli geliyor.
Hala devam ediyor ama biriktirmeye.
Evet, tabii farklı bir anime karakterleri hobi. Onlar adına tabii.
Tabii hobi olması en azından. Bir insan hobisi olması güzel bir
güzel
şey.
Güzel bir şey doğru şimdi. Tabii.
O yüzden
biraz kafayı boşaltmak gerekebilir.
Evet evet. Medvedev bu tur diyor ki ben bir haftadır Avustralya'dayım. Hava iyiydi. İlk maç günü çok sıcaktı diyor. 29 dereceymiş aslında ama nem olduğu için biraz daha fazla hissettiriyor muhtemelen. De öyle sıcağında oynadı. Biraz etkilenmiş o yüzden. İlk set o yüzden kaybetti Medvedev ama sonrasında ısınınca.
Ki sert kort zaten Medvedev'in
tabii favorisi.
Özel kortlarından biri olarak devam ediyor. Hı hı. Tsitsipas geçtiğimiz yıllarda burada iz bırakmış bir isimdi ki çıkışını aslında Avustralya Açık'ta yapmıştı hatırlarsın. Çok iyi maçları vardı.
Federer'i yendi, çeyrekle yükseldi.
Mağlup etmiş. Sanırım 2018'di.
18'de Federer şampiyon oldu.
Doğru, 19'du. Tabii ilk tur eşleşmelerinde Berrettini ve Tsitsipas maçı merak ediliyordu. Evet. Öne çıkan bir eşleşme olarak dikkat çekti ama Berrettini'nin yaşamış olduğu sakatlık sonrasında Berks ile oynadı. Onda da rahat bir galibiyet elde etti. Stefanos Tsitsipas nasıl değerlendirirsin 2019'da bir iz bırakarak başlamıştı aslında sürecini ama devamında da ilerletti. Bir ara geçen dönem kupa kazanamama serisi yakalamıştı ki sanırım Los Cabos da bunu kırdı. Başardı. Kupayı almayı başarmıştı Tsitsipas ve şimdi de Berks'i rahat bir oyunla geçmeyi başardı.
Yani Tsitsipas için ilk çıktığı dönemde yani 2018-2019 gibi yine potansiyelli diyorduk. Yani bu hatta işte Medvedev'den önce parlamasını yaptı. Belki de bir 6-7 ay önce parlamasını yaptı ve bayağı soğukkanlıydı kortta. Kendine has bir duruşu vardı ve biz başarılı olacağını düşündük. Özellikle ben kendim başarılı olacağını düşündüm. Çok soğukkanlı durmasından dolayı, özellikle Federer maçında fazla heyecanlanmamasından dolayı. Ama günler, yıllar ilerledikçe onun kendine has bir karakteri, daha farklı bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında pek biraz hani bohem derler ya, böyle pek önem vermeyen belki
doğru.
De bir karakter olduğunu görüyoruz. Geçen sene mesela Badosa'yla...
Biraz umursamaz.
Umursamaz gibi, evet doğru kelime. Badosa'yla işte çıkmaya başladıklarında tamamen tenisten düştü, koptu, başka bir dünyaya geçti ki sosyal medyayı da iyi kullanan bir isim. Orada biraz daha o yanını görüyorsunuz işte, tenis dışı yanını. Sanki biraz daha tenisi... Hani ne bileyim Djokovic kadar bağlı değilmiş gibi veya işte Alcaraz kadar tenise bağlı değilmiş gibi. Yani tenisi iyi oynuyor ama sanki o bağlılık eksik teniste gibi.
Biraz sevmek var ya, bazı futbolcular da böyledir. Evet. Yani çok iyi oynar ama izlemek istemez veya artık sıkılır belli bir noktadan sonra veya istediğinde performans gösterir. Hı hı. Hani tabii bu farklı spor branşları için de geçerli olabiliyor. Tenis de bunlardan biri.
Hı hı. Aynen. Yani bakalım bu sene geçen seneden neyi farklı yapacak? United Cup'ta başladı. Yine orada maçlar kaybetti. Burada ilk maçında işte belki Berrettini oynasa, Berrettini sağlıklı olsa daha farklı bir şey olabilir miydi? Daha fazla zorlayabilir miydi onu Tsitsipas'ı? Şu ekrana gelen puan da çok enteresan bir puan gerçekten. Belki de turnuvanın puanı olacak turnuvanın sonunda. Bakacağız, göreceğiz. Tsitsipas için biraz daha bekleme taraftarıyım.
Böyle enteresan güzel puanları vardır ama Tsitsipas'ın. Evet, yani bir anda kortta farklı bir şekilde, farklı bir departmanda kendini gösterebiliyor. Evet. Rublev, o da zorlu bir maçtan çıktı açıkçası. Brezilyalı Thiago ile eşleşmişti 2-0. Öndeydi setlerde ama devamında yakalandı. Son sette kazanmayı başardı Rublev. Öncesinde sanırım Hong Kong'da açtı sezonu. 250'lik bir turnuvaydı. Evet. Biraz tabii Brisbane United Cup'ın gölgesinde kalan bir turnuva olarak da adlandırabiliriz Hong Kong'u ama Rublev de zor da olsa ilk turu geçmeyi başardı.
Enteresan bir seçim aslında Hong Kong Rublev için. Yani direkt puana gitmiş. Evet. Yani puan almaya gitmiş muhtemelen. Şimdi geçen sene 6 turnuva kazandı Rublev. 6 final oyunu düzeltme, 2 turnuva kazandı. İlk Masters'ı bunlardan biri. Geçen seneyi iyi oynayan isimlerden biri. 2020'deki o patlamasından sonraki en iyi sezonunu oynadı Rublev geçen sene. Geliştirdi vuruşlarını ve servislerinde. Artık çok daha güçlü vuruyor toplara. Her zaman büyük tenisçiler için de büyük bir tehdit oldu Rublev. Sebot Fals deyince zaten aklıma direkt geçen seneki Fransa Açık geldi benim. Yine bir ilk tur, yine bir Rus tenisçi var karşısında, Medvedev. Medvedev'i elemeyi başarmıştı. Yine bir Rublev 2-0 öne geçiyor setlerde.
Yaklaştı aslında.
2-2'yi buldu. Son set tiebreak'i ama Rublev o son dönemici daha iyi dönen taraf oldu. Sonrasında zaten sevinci de bayağı büyük bir sevinç Rublev'in. Rublev'den bu sene ben bir adım daha atmasını bekliyorum. Çünkü bir çeyrek final serisi var Grand Slam'lerde. Kıramadı. Artık bir yarı final zamanı, artık bir final zamanı belki. Tabii bu kadar rakip varken işte Djokovic, Alcaraz, Sinner şu an ondan daha üstte. Hatta Rune bile belki en az onunla başa baş mücadele edebilecekmiş gibi gözüküyor. Yani Rublev'in bazı basamakları atlaması ve bir eşiği aşması gerekiyor. Ondan sonra tutulamayacağını
düşünüyorum. O eşik kısmını nasıl değerlendirirsin? Yani bazı raketler için bu hep söylenir. Bir yere kadar geliyor raketler. Hı hı. Ama bir yerden sonra aşma konusunda zorluk yaşanabiliyor. Hı hı. Rublev'in burada sana göre çıkmazı ne oldu?
Maç içerisinde odaklı kalamıyor. Yani hata, kendinde hata yapma lüksü görmüyor. Hata yaptığı zaman çok sinirleniyor.
Bunu en da ufak yansıtıyor.
Bir hatada, en ufak bir hatada direkt hani hem kendine bağırıyor hem locasına, hocalarına bağırıyor. Bu da maçtan kopmasına sebep oluyor bir şekilde. Yani çok var Rublev'in böyle iyi oynayıp bir anda maçtan koptuğu.
Küstüğü bir anlamda.
Yani. O nedenle onu aşması gerekiyor aslında. Yoksa oyununda hani ekstra katacağı evet ikinci servisleri belki daha iyi olabilir. Ama onlar düzeltilmeyecek şeyler
mesela
değil.
Mesela Medvedev'le ben kıyaslıyorum zaman zaman. Hı. Aynı jenerasyonlar. Hı hı. Medvedev daha sakin kalabiliyor. Ya daha böyle konsantrasyonunu korta verebiliyor ama Rublev sanki dediğin gibi biraz daha kırılgan ve bu kırılgan yapısını da korta belli ediyor.
Medvedev ayrı bir deli. Yani
o farklı
o
bir
seyirciye evet. Kanalize edip oradan alıyor. Evet. Rune de öyle mesela. O da seyirciye ya da karşısındakini kavga edip oradan alır.
O enerji.
Rublev direkt kendine evet. Yaptığı için oradan bir pozitif bir şey devşiremiyor. Haas vardı eskiden. Haas kendiyle çok konuşurdu. Sandalye aralarında işte kafasına havluyu geçirir. Kendi kendine bayağı konuşurdu Almanca. O geldi aklıma. O da, ama onu pozitife çevirmeyi başarmıştı. Yapıyordu yani.
Belki Rublev'in bu sene o pozitife çevirme dönemi gelmiştir. Diyelim Dimitrov aslında herkes için merakla beklenen bir taraftan da hayal kırıklığı yaratma anlamında da hı hı. Çok sakınmayan bir isim. Grigor Dimitrov. Bulgar raket. Tabii geçmiş dönemlerde çok daha etkiliydi ama son dönemde de iyi maçları var.
Evet, yani şampiyonluk yaşadı sonunda.
Şampiyonluk yaşadı ama Kovics karşısında olacak. Hı hı. Sevgili Onur, Dimitrov yani çok özel bir seriye sahipti geçtiğimiz yıllarda. O biraz uzaklaştı. Devamında dediğin gibi bir kupa kazandı uzun zaman sonra ama Avustralya Açık'ta beklenti hangi seviyede olmalı?
2017 ATP finallerini kazandı. Çok tabii. Sürprizdi. 2017 yılı zaten Dimitrov'un çok sürprizdi. Biz
özel
o zamanki
yıldı.
Programımızda sezon başında zaten Dimitrov'u eleştirirken adam bir anda yarı final oynadı Avustralya Açık'ta. Bizi yanıltmıştı yani ama sonrasında o yılı çok yanılttıktan sonra bir daha bir düşüş yaşadı. 2017'den sonra belki de en iyi yılını oynadı geçen sene. Yükseldi. Ve bu sene de şampiyonluğunu kazandı 2017'den bu yana, 2017'nin sonundan bu yana. Geçen sene Paris Masters finalinde Djokovic'e yenildi ki orada finale çıkması da büyük iş. Yavaş yavaş ritmini yükseltiyor. Rune'yi yendi Brisbane'da 7-6-6-4 ile. Ki Rune de sezona şampiyonlukla başlamak isteyen bir isimdi. O da 2 sene önce yani bir önceki seneyi çok iyi kapatıp geçen sene de üstüne koyamamıştı fazla. O da bir çıkış yakalamak istiyor tekrar. Dimitrov'un finaliyle ilgili şöyle ilginç bir şey var. Ailesi bütün hafta oradaymış Avustralya'da. Final günü uçak saati nedeniyle uçağa yetişmek için finalden erken ayrılmak zorunda kalmışlar. Yani 2017'den bu yana kazandığı ilk şampiyonluğu canlı canlı göremediler.
Görememişler. Orada seyahat biraz da öne çıkmış galiba.
Öne çıktı çünkü uçağı kaçırma gibi lüksleri yok tabii ki. Ama Dimitrov'dan bu sene ben iyi şeyler bekliyorum. Bu özellikle Şubat ayındaki turnuvaları da iyi oynayabilen bir isim Dimitrov. Sonrasında Indian Wells Miami'de yapacağı şeyler kendi özgüvenini daha fazla artırmasına evet. Sebep
ama
olacaktır.
Yine de Dimitrov varsa çok hayal kurmamak da gerekebilir. Yani. Hayal kurdurma anlamında biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Murray veda etti. Az önce evet. Okuduğum bir röportajını. Maç sonu röportajında galiba Avustralya'ya son kez geldim ve veda ettim ifadesini evet. Kullandı. Echeverry'i kaybetti 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setler sonrasında.
Yani bir daha gelirse zaten artık yalancı çoban hikayesi
biraz öyle olacak. Yani Andy Murray hatta yani biraz tenisten uzak kalmış insanlar bile şunu söyleyebilir. Ya Andy Murray devam ediyor mu hala diyebilirler. Bırakmamış mıydı diye sorabilirler. Devam ediyor ama Avustralya Açık'taki ömrü çok da uzun olmadı.
Zaten Djokovic de aynı yaştalar. Artık onun da yaşı var ve sakatlık geçmişi ve ameliyat
ciddi
geçmişi. Artık zaten hani ne yapabilirim ki düşünüyordur. Yani bir Grand Slam kazanmak tabii. Veya bir Master kazanmak gibi bir hayali var mıdır bilmiyorum.
Yani yine Kort'a geliyorsa Andy Murray yine hayali hedefi vardır.
Ama adım adımdır şey ya bunlar. Vardır. Önce ben bir maç kazanayım, sonra final oynayayım, sonra bir turnuva kazanayım. Sonra belki Masters veya Grand Slam. Ama bunların daha ilk iki adımını yapamıyorsanız bir yerden sonra o artık şevkiniz düşer ki ben evet. duydum röportajı dinledim yani. Kort'a çıkmak istemiyorum. Yani kort'tan ayrılmak istiyorum maç devam ederken dedi. Bu bazı şeylerin bittiğini gösteriyor.
Zihinsel anlamda devam etmesi çok daha doğru
gelmiyor. Daha önce de söylemişti bunu böyle 15 yıl önce, 10 yıl önce ben artık hani tenise olan aşkımı yitirdim diye ama sonrasında iyi turnuvalar oynamıştı. Yani Murray'e benzer Berrettini şimdi oraya geçelim istersen. Berrettini de çekildi sakatlık silsilesinden sonra. Yani ilk
çekilmemiş turda, olsa güzel bir maç izleyecektik.
Güzel maç izleyecektik. Yani Berrettini de daha genç tabii ki Murray'e göre. O da yani birkaç sene önce 2021'de yine kasık değil. Şuradaki kasından, alt karın kaslarından sakatlanmıştı. Ondan beridir toparlayamıyor. Yani bir 3 senedir falan toparlayamadı. O forentler, o servisler görmek isteriz. Yani umarız bir mucize olur. Bu sakatlıklar bir anda kesilir ve döner. Ama çok zor gözüküyor Berrettini için. Artık bu zihinsel anlamda da biraz yıpratıcı olmaya başladı evet. Berrettini için. İtalyan tenisinin en önemli karakterlerinden biri.
Burada güçlü kalabilmek, inanmak, sevmek, biraz daha farklı motivasyonlar yaratabilmek sanki önemli olacak ama.
Öyle ama de geçmişe dönüp bakalım Del Potro.
Doğru, Del Potro zaten Murray. Yani en şanssız raketlerden biri olabilir.
Daha geçmişte Ancic, o tabii ki sakatlık değil, hastalıktan dolayı gitti. Ama yani çok örnek Söderling. Yani bu örneklere bakınca artık bir yerden sonra deniyorsun ama bir yerden sonra artık onlar aklına geliyordur. Team de aynı örneği vereceğim ama Team şu anda bakıyorum Felix karşısında 2-0 gerideydi. Tiebreak'te kazandı 3. seti ve şu an devam ediyor.
Devam ediyor.
Ona bak, o en azından geri dönsün. Doğru. En azından onu izleyelim. Diyelim istersen.
Son bölümde kadınlara geçelim. İstersen. Sabalenka tabii kadınlarda biraz daha net şeyler söyleyebiliyoruz. Yani son dönemde Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, Rybakina şu anda öne çıkan isimler kadınlar tenisinde. Geçen yıl Rybakina ve Sabalenka burada final görmüştük. İlk seti Rybakina kazanmasına rağmen devamında Sabalenka şampiyonluk sevinci yaşamıştı ve Alman raket Zaydıl'ı çok rahat bir oyunla 6-0 ve 6-1 ile geçmeyi başardı. Ve Rukvirtova ile oynayacak bir sonraki turda Sabalenka. Nasıl buldun 2023 performansı, kapanış, 2024'e giriş Arne Sabalenka?
İyi başladı aslında bu sene. Yani yine geçen seneki gibi Rybakina Sabalenka ilk büyük turnuvada final oynadılar. Rybakina kazandı belki maçı ama Sabalenka da yani hiç fena
minik bir rövanş oldu.
Gözükmedi. Minik bir rövanş değil. Bayağı çünkü oynadılar onlar geçen sene. Sabalenka için bu turnuvanın favorilerinden biri diyebiliriz. Yani geçen sene buradaki yaptığını biliyoruz. Bir numara yükseldi. 2018'den bu yana en azından benim beklediğim şeyi gerçekleştirerek hani hem zirve hem Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Sonrasında büyük turnuvalar kazandı. Yani geçen sene tam bir patlama yılıydı Sabalenka için. Sonlara doğru belki biraz o ritmi kaybetti ama dediğim gibi yani sürekli birisinden kazanmasını bekleyemezsiniz. Bu sene yeni bir sayfa. Yine iyi bir başlangıç sezona. Final oynadı. Sonrasında İlk turda yine kolay bir rakibe karşı iyi bir performans. Onu da geçti. Şimdi baktığımızda Furutova dönecek. Bu arada daha iyi olan Furutova elendi bugün. Bu kardeşi ikinci tura yükseldi. O da enteresan oldu. Onu geçerse önü biraz daha açılıyor gibi gözüküyor. Ama tabii kadınlar tenisinde de bir tenisçinin bir günlük performansına bakıyor tabii. Bir sürpriz olması.
Ama son dönemde bu kadar hani güçlü isimler, Sabalenka, Świątek, Rybakina daha... Hani zaman zaman kadın tenisinde hep bu eleştiri vardır. Çok değişken süreçler işleyebiliyor diye. Ama sanırım şu anda daha güçlü giren isimler bu isimler.
Daha stabil şu anda. Bir buçuk senedir, iki senedir.
Son dönemde bir istikrar sağlanmış oldu.
İşte Świątek başı çekiyor. Doğru. İşte Jabeur giriyor oraya bazen. Rybakina giriyor bazen. Bir de Sabalenka var. Onun dışında Krejcikova bazen büyük turnuvalarda kendini gösteriyor. O da ilk beşin müdavimi oldu. İlk onun müdavimi oldu. Onun dışında da işte...
Bir ara çok değişkendi çünkü.
Tabii ki yani bir ara...
İnanılmaz değişken. Yani, her slam farklı, isimler
bırak turnuvayı
farklı.
Hangi maçı kim kazanacak tabii. bilemiyorduk. Yani
daha eğlence vaat ediyordu belki bilinmeme anlamında ama...
Şunu söylerim yani şimdi tenisi biz pazarlamak istiyorsak, herkesin tenisi izlemesini istiyorsak 2-3 tane model olması gerekiyor. Yani erkekler tenisi niye bu kadar yükseldi? 3 tane model
bir
vardı.
Bir işte Williams, Sharapova...
O dönem. Zaten 2000'lerin başı, 90'ların sonu kadınlar tenisi erkekler tenisinden çok daha iyiydi.
Evet.
Bu benim fikrim. Ama sonrasında yavaş yavaş hani Sharapova'nın bırakması, Williams kardeşlerin bırakması, Henin, Clijsters bunların bırakması bir boşluğa düştü tenis ve hani Şimdi ben tenis bilmeyen bir insan olarak izlemek istesem, ya bakıyorum bir turnuvayı A tenisçi kazanıyor, bir turnuvayı B tenisçi kazanıyor. Ya bu kimdi derken diğeri kazanıyor. Evet. Hani bir bağ kuramıyor.
Hatta kazananlar devamını bırakıyor.
Yani bağ kuramıyor izleyici. Şimdi Świątek biz uzun süredir burada.
Doğru.
Sabalenka'nın ismi uzun süredir duyuluyor. İşte Osaka bıraktı ama geri döndü mesela. Onu da bilen insanlar var. Çünkü 4 Grand Slam şampiyonu bilmemek
kesinlikle
olmaz.
Kesinlikle öyle.
Yani baktığımızda...
Wozniacki o da anne olduktan sonra tekrar bir dönüş devam ediyor bu arada o
da. Evet, kazandı o da maçını. Rakibi 20 numaralı seri başı çekildi. Yendi çekilse de. Kadınlar tenisi şu an umut vaat ediyor. Yani burada istikrar işte. Yani 3-5 tenisçi arasında dönecek bir istikrar çok şey katacaktır evet, kadınlar
tenisine. Daha rekabet ortamı. Świątek dedik ki Kenin'le oynayacak. Yolu biraz daha sıkıntılı bu arada.
Çok sıkıntılı.
Yani Collins ve Kerber ki daha önce başarı kazanmış isimler. Świątek yani geçtiği takdirde yani...
Collins 2021
finalisti. Collins, Kerber.
Kerber 2016 mı 2017 mi evet. Şampiyonu. Yani...
Daha önce burada şampiyonluk yaşamış isimler bunlar.
Kenin de zaten öyle, 2021 şampiyonu. Orası biraz sıkıntılı kendisi için. Bu turnuvayı daha önce ben kazanmasını bekliyordum Świątek'ten. Burada bir türlü kazanamadı nedense. İşte Amerika açığı var, Fransa açığı var. Burada artık şampiyonluk zamanı geldi. Yani artık bir kazansın burayı da. Biz de rahatlayalım.
Herkes rahatlasın.
Herkes rahatlasın. Sonra geriye Wimbledon kalsın.
Tabii. Rybakina'yı konuştuk belki biraz ama Pliskova mücadelesi bekliyor o da.
Evet,
o
yani
da
eski dünya bir numarası.
Doğru, yani sıkı bir rakip. Ama Rybakina da inatçı, arzulu, istekli, performansını korta yansıtabilen, bundan gocunmayan bir raket açıkçası. Güçlü bir isim Rybakina.
Yani şeyi kazanalı, Wimbledon'ı kazanalı kaç ay oldu? 16-17 ay oldu.
Geçen yıl burada final gördü aynı zamanda.
Van Slam Wonder olmadığını gösterdi bize en azından. Yani bir turnuva... Kazanıp kenara çekilmedi, devam ettirdi.
İstedi.
Bir süre belki kazandıktan sonra ilk turnuvasını bocaladı ama ondan sonra yine üst seviye performans, hala ilk 5'in içinde ve bu turnuvada da bence favorilerden biri Rybakina.
Coco Gauff diyelim istersen, onun çıkışı da özeldi. Tabii. Wimbledon'da çok genç bir, sanırım 16 yaşındaydı.
15.
15 de olabilir. Çok
14 bile olabilir yani, öyle söyleyeyim.
Evet ya,
2004, 2018, 14 olabilir
yani. Küçük bir yaşta ortaya koyduğu performansla herkesin dikkatini çekti. Sonra bir ara böyle bir kaybolur gibi olduk ya. Biz aslında böyle diyoruz ama ya bu sporcular, çok küçük sporcular ve tam olarak hem fiziksel hem mental olarak tam prime dönemini yaşamayan isimler, yavaş yavaş olgunlaşan isimler ki sen de az önce ifade ettin, tenis bir bireysel spor. Yani kaçamıyorsunuz, yani tamamen odak noktası sizsiniz bireysel anlamda. O yüzden Coco Gauff'un da çıkışı bir heyecan yarattı.
Tenis bireysel spor, evet yani doğru ama tabii ki takım olarak yani koçların, fizyon, medya, yani psikoloğun hepsi doğru. Çok önemli. İşte Coco Gauff'un çıkışıyla koçunun gelmesi birbirini paralel şekilde ilerledi. Geçen sene Cincinnati ile beraber büyük bir çıkış. Amerika açık şampiyonluğu. Sonrasında zaten ilk 5, şu an 4 numarada. Hatta 3 numarada bile olabilir. Ve bu seneye şampiyonlukla başladı. Ve Avustralya açıkta da ilk maçını kazandı. Yani Coco Gauff dediğin gibi ilk çıktığı andan itibaren bir star yıldızı, star ışığı vardı kendisinde. Çünkü o yaşta, yani ben o yaşımı hatırlıyorum. Yani çok soğukkanlı, çok ne dediğini bilen, korta çok ne yaptığını bilen bir isim. Belki annesi babasının sporcu olmasının bunda büyük bir etkisi vardır.
Muhtemelen,
o ailede büyüdüğü evet. için o sporcu olmanın getirdiği gereklilikleri de biliyordur. O genler hepsi zaten var kendisinde. Sonrasında tabii ki çıktı. Hemen şampiyonluk, hemen Grand Slam şampiyonluğu beklemiyoruz tabii. Kendisinden. Çünkü bir olgunlaşma süreci hala devam edecekti. Bence çok tam zamanında geldi. Yani ilk Grand Slam şampiyonluğu, ondan önce final oynadı, sonra şampiyonluk geldi. Artık bu sene artık bir numara hedefi olacaktır Coco Gauff'un. Świątek buradaki en büyük rakibi olacaktır, deneyimiyle belki.
Tabii.
Ben Coco Gauff'un sene sonuna kadar bir numara yükselebileceğini düşünüyorum.
Bakalım, heyecanla bekleyeceğiz. Osaka biz yayına girmeden dakikalar önce kaybetti. Caroline Garcia'ya anne olduktan sonra... 15 aylık bir süreden sonra tekrar kortlara döndü. Osaka'nın çıkışı yani hep konuşuldu, eminim sen de değerlendirmişsindir. Evet. 2018'de, 19'da Amerika açıkta Williams karşısında.
Miami'de ilk şampiyonluğu kazandı.
Evet,
sonra 2018 Amerika açık.
Williams karşısında evet. elde etmiş olduğu şampiyonluk, daha böyle sakin tavrı, daha utangaç tavrı. Ama sonrasında yaşamış olduğu depresyon, ağır krizler ki olimpiyatlar sürecinde de meşaleyi kendisine yaktırmışlardı. Evet. Japonya'da, Tokyo'da. Sonrasında bir doğum gerçekleşti. Biraz mental yapısını değiştirdiğini ifade etmişti Osaka. Uzun zaman sonra korta dönmesi çok güzel bir şey ama zaten beklenti anlamında çok hemen bir başarı beklemek biraz haksızlık olurdu. Öyle. Garcia karşısında da zor direnemedi. 2-0 kaybettik. İkinci set tiebreak'li.
Evet, iki taraf için de zor bir kuraydı bu. Yani Garcia da Osaka karşısında görmek istemezdi. Osaka da biraz öyle. Daha hani seri başı olmayan bir tenisiyle karşılaşmak isterdi ama maç mükemmeldi. Yani winner sayısı, servis istatistikleri gerçekten üst seviye bir maç. Yani şu maç yarı final maçı olsaydı herkes tatmin olmuştu, öyle söyleyeyim. İşte o tiebreak'i kazansa belki değiştirecek, 3. seti alabilecek Osaka. Ama hani bu Osaka Osaka değil.
Ben yap dedim bu espriyi ona. Teşekkür ederim, kırmadım.
Ama Osaka da gelecek umarım. Evet. O Osaka da gelecek yani.
Gelmesini istiyoruz.
Tabii yani renkli bir karakterdi. Tabii. Utangaç evet ama maç sonu kort içi röportajlarında hepimiz yüzümüzde gülümsemeyle izliyorduk. Maçlarda forehandleri, servisleri hepsi yani yerinde olan bir isimdi. Bir mental sorun ki o da yani en az fiziksel bir sakatlık evet. kadar ciddi bir sorun tabii ki.
Doğru.
Onu da atlatmıştır umarım çünkü anne olmak, hani ebeveyn olmak bir insanda çok şey değiştirir.
Ki kendi ifade etti zaten.
İyi anlamda da kötü anlamda da değiştirebilir. Belki hani bu kötüyü iyiye çevirebilmiştir küçük Naomi, küçük Osaka diyelim.
Minik Osaka.
Minik Osaka. Yani ben Osaka'dan bu sene daha iyi olmasını isterim.
Ya bence dönmesi bile bir kazanım. Ya ben tabii, öyle görüyorum. Tabii, çünkü Naomi Osaka bir ara gerçekten her şeyi bırakmış, çekilmiş. Herhalde tenise dair hiçbir şeyi hayatında görmek istemeyen bir dönemden geldi evet. bu noktaya. Yani bir de fiziksel bir hani doğum süreci kolay değildir. Hı hı. Kadınlarda Wozniacki benzer süreci yaşadı, devam ediyor şu anda. Herkes Williams'tan bir başarı bekledi ama doğumdan sonra kolay değildir.
Orada Clarissa çok yükseltti çıtayı.
Biraz da doğru söylüyorsun.
Yani annelikten sonra gelip Amerika açık.
Tabii.
Üstü iki tane maçı
Osaka
kazanınca.
Osaka acaba bunu adım adım step by step yapabilecek mi?
Yapsın. Umarız yapar.
Umarız yapar. Çok az süremiz kaldı. Andreeva diyelim.
Andreeva yani herkes izlesin diye ben Andreeva'yı. Daha çok genç bir tenisçi. Geçen sene adını daha da duyurmaya başladı. Ben geleceğin zirve adaylarından biri olarak görüyorum. Burada ilk turda kazandı. Geriye düşmüştü setlerde ama kazanmayı bildi. Yani ben bilerek hani akışta konuşalım diye ismini telaffuz edeyim diye aldım ki gelecekte bakın biz de demiştik. Yani artık çok
diyelim.
Geç bunu söylemek için. Biz geçen sene de konuştuk zaten de. Yine de iddialı bir isim Andreeva. Kardeş, ablası mı kardeşi mi? Yani bir kardeşi daha var. Kendinden yaşça büyük de olabilir, küçük de olabilir, emin değilim. Ama Mirra Andreeva olan arkadaşımız.
Takip edilsin.
Çok iyi işler başaracak.
Kapanışı Zeynep'le yapacağız. Zeynep Sönmez hakikaten gururumuz. Son dönemlerde ben de geçtiğimiz dönemlerde röportaj yapmıştım kendisiyle. Ben de bıraktığı ilk intiba çok kararlı. Tenisi seven, inatçı, olumlu anlamda söylüyorum. Ve olgun bir karakter olarak karşıma çıkmıştı Zeynep. Şimdi tabii Avustralya Açık'ta ana tabloya çok yaklaşmıştı. Elemede final turunda kaybetti ama öncesinde WTA 500 kategorisinde ana tabloya kaldı ki bunu başaran ikinci kadın sporcumuz oldu. Çağla'dan sonra Zeynep Sönmez ve orada da çok ciddi rakipleri geçmeye
Çağla
başardı.
Charleston mı kalmıştı? Charleston 500'lük oynamıştı galiba. Emin değilim ama.
Ben de emin değilim ama kalmıştı Çağla. Şimdi Zeynep ortaya koyduğu performans, geçtiği rakipler, Lula kaybetti eleme turunda.
Yani o son bir hafta, iki hafta içinde ondan daha iyi 3 tenisçiyi yendi.
Evet.
Yani ondan daha iyi demeyeyim ama yani geçmişi ve deneyimi daha iyi olan tenisçi. Heather Watson, Sasnovic ve Danilovic. Yani üçü de çok deneyimli isimler. Elemelerde bunları yenip, işte ikisini yenip ana tabloya kaldı. Diğerinde de Danilovic yenip Lula'ya yenildi.
Elemede finalde kaybetti.
Evet, eleme finalinde kaybetti. Şeyde nakil uzun şansı da maalesef yoktu, çok düşüktü yani. Olsaydı belki olabilirdi böyle bir şans da. Zeynep'in bir şansı da koçu tabii ki. Mert Hoca, Mert Ertunga. Yani gerçekten Türkiye'deki en iyi koçlardan
kesinlikle
biri
öyle.
Konumunda.
Çok tecrübeli bu konuda.
Değdiği her tenisçiyi daha yukarıya taşımış bir isim. Ama Zeynep de bunu çok iyi kullandı. Evet. Yani bu fırsatı çok iyi
kullanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş biz görmek istiyoruz. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda Çağla'nın ortaya koyduğu performans, işte erkeklerde Marcel iyi bir performans göstermişti ama Zeynep'in de o adım adım bu noktalarda kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü istikrar çok önemlidir teniste. Şu anda Zeynep'e tutunuyoruz görebildiğim yani, kadarıyla.
Hem kadınlarda hem erkeklerde. Evet. Şu anda en dikkat çeken isim o. Bu sene dahilinde ben öncelikle hani işte WTA 60'lar, 120'ler, 125'ler onları da gördü. 250'yi de gördü. Şimdi 500'ü de gördü. Deneyim yani edin. yavaş yavaş bunların üstüne koyup oralarda bir şampiyonluk yavaş yavaş adım adım belki daim bir ana tablo tenisçimiz olacak.
Ağzına sağlık Onur. Noktalıyoruz. 2024 yılının ilk tenis raporunu ekranlara taşımış olduk. Bir kez daha ağzına sağlık diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi haftalar, hoşçakalın.